Ayrım 9.
Kuşlar ölü dallara konmayı daha çok sever, biliyor musun, diyor Caravaggio. Çevrelerini daha iyi görebilirler öyle. İstedikleri yöne uçarlar. Benden söz ediyorsun değil mi, diyor Hana. Ben kuş değilim. Bu evde bir kuş varsa o da yukarıdaki adam. Kip Hana'nın nasıl bir kuş olacağını hayal etmeye çalıştı. Söyle bakalım, insanın kendisi kadar zeki olmayan bir insanı sevmesi mümkün müdür, diye sordu Caravaggio. Morfinin etkisiyle olacak kavga çıkarmaya çalışıyor gibiydi. Bu soruyu sık sık sorarım kendime. Benim cinsel hayatım epeyce geç başladı. Bunu belirteyim de önce siz seçkin bay ve bayanlara. Konuşma sanatının insana verdiği cinsel hazlardan da ancak evlendikten sonra haberim oldu. Önceden sözcüklerin de bir erotizmi olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ama bazen konuşmayı düzüşmekten daha çok seviyorum gerçekten. Cümleler, şuymuş buymuş, şöyledir böyledir. Tek bir sorun var yalnız. İnsan konuşa konuşa kendi kendini köşeye sıkıştırabilir de yatakta köşeye sıkışan kimseyi görmedim bugüne kadar. Erkek adam konuşuyor, diye mırıldandı Hana. Ben gerçekten de o durumda hiç köşeye sıkışmadım, diye sürdürdü konuşmasını Caravaggio. Bilmem, belki senin başına gelmiştir Kip. Bombay'ın dağlarına inip İngiltere'ye gittiğinde belki. Acaba onu bunu düzerken köşeye sıkışan bir adam var mıdır, çok merak ediyorum. Kaç yaşındasın sen Kip? 26. Benden daha büyüksün. Hena'dan daha büyüksün. Sen daha zeki olmasaydı ona aşık olabilir miydin? Yani belki de senden daha zeki değildir, bilemiyorum. Ama senin onun senden daha zeki olduğunu düşünmen önemli değil mi aşık olabilmen için? Bir düşün bakalım. Hena İngilizce çok bildiği için tutulmuş olabilir. O adam konuştuğunda hepimiz aval aval dinliyoruz. Oysa İngiliz olup olmadığını bile bilmiyoruz. Muhtemelen değildir. Ama ona aşık olmak sana aşık olmaktan daha kolay, görüyor musun? Neden acaba? Çünkü her şeyi bilmek istiyoruz da ondan. İyi konuşmacılar insanı baştan çıkarır, sözcükleriyle köşeye sıkıştırırlar. Büyümeyi, değişmeyi her şeyden çok istiyoruz elbet. Yeni bir dünya açılsın diye önümüzde. Ben öyle düşünmüyorum, diyor Hana. Ben de böyle düşünmüyorum. Bak, bu yaşıma geldim, sana ne anlatacağım. Benim yaşlarımda insanlar kişiliklerinin oluştuğunu zannederler ama yanılıyorlardır. Orta yaşa gelindiğinde ise artık kişiliklerinin tümüyle oturduğunu zannederler ki bu onların en büyük hatası olur işte. İşte derken sargılı ellerini kaldırdı Caravaggio. Hanna ile Kip'e uzattı. Hena yerinden kalkıp Caravaggio'ya sarıldı. Ne olur böyle yapma, olur mu David? Ellerini hafifçe Caravaggio'nun ellerinin üzerine koydu. Zaten yukarıda kafayı üşütmüş bir konuşmacımız var. Şu halimize bakın, yaz geldiğinde kahrolası dağlarındaki kahrolası villalarına çıkan kahrolası zenginlere benzedik. Saat sabahın 9'u, yukarıdaki ihtiyar uyuyor. Hena ona tutkun, ben Hena'nın aklına tutkunum, kendi dengeli davranışlarıma tutkunum. Kip dersen zaten günün birinde o mayınlardan biriyle havaya uçacak. Neden, ne uğruna? Daha 26 yaşında İngilizlerden, Amerikalılardan bir şeyler öğrenmiş, sonra vermişler eline bir iki araç gereç, hadi yallah yavrum zenginlerin yaşadığı dağlara. Kullanılıyorsun oğlum, kullanılıyorsun, farkında değil misin? Ben burada daha fazla kalamayacağım. Seni eve götürmek istiyorum Hena. Şu kahrolası cehennemden çekip gidelim artık. Yeter artık, sus David, Kip'e bir şey olmayacak. Geçen gece ölen askerin adı neydi? Kip yanıt vermedi. Adı neydi? Sam Hardy. Kip bu konuşmalara daha fazla dayanamayarak pencere kenarına gidip dışarıyı seyretmeye başladı. Sorun ne biliyor musunuz? Hepimiz raylarımızdan çıkmışız bir kere. Ne işimiz var burada? Ne arıyoruz Afrika'da, İtalya'da? Meyve bahçelerinde mayın aramak iş mi Tanrı aşkına? Ne işin var senin buralarda, İngiltere'nin savaşında? Zavallı çiftçiler, ağaç budayamaz oldular. Neden? Önceki savaşta ağacın yediği şarapnel parçalarından neden olacak? Doğa bile bizim hastalıklarımızdan nasibini aldı. Bizi kullanıp kullanıp posamızı atıyorlar. Sonra da çekip başka yerleri mahvetmeye gidiyorlar. Hep birlikte çekip gidelim buradan. İngiliz'i bırakamayız. İngiliz aylar önce terk etmiş bu dünyayı zaten ana. Ya çölde bedevilerin arasında, ya bir İngiliz bahçesindeki bir çiçekte, ya bokta ya püsürde onun aklı. Aşık olduğu kadının kim olduğunu bile anımsamıyor. Nerede olduğunu bile bilmiyor. Ona aşık olduğun için sana kızdığımı sanıyorsun değil mi? Ne kıskanç bir amca. Senin için korkuyorum, o kadar. O İngiliz'i öldürmek istiyorum. Ancak öyle kurtulacaksın buradan çünkü. İşin kötüsü, adama ısınmaya başladım. Bırak artık bu görev aşkını Hena. Yaşamını tehlikeye atmasını engelleyemeyecek kadar aptalsan Kip niye sevsin seni? Çünkü o uygar bir insana inanıyor. Uygar bir erkek o. Hata ediyorsun. Atlayın bir trenle, gidin buralardan. Çocuk yapın. Gidip İngiliz'e, yukarıdaki o kuşa soralım mı bu konuyu? Neden akıllı davranmıyorsun? Zengin değilsin ki zekan olmadan sıyrılasın her şeyden. Onlar başka. Onlar yüzyıllardır öyle bir ayrıcalıkla yaşıyorlar. Sahip oldukları şeyleri korumak adına öyle yaşamak zorundalar. Kimse zenginler kadar kötü olamaz, inan bana. Ama onlar da o boklu uygar dünyalarının kurallarını yok sayamazlar. Savaş ilan ederler, namusları var ya, bırakıp gidemezler. Ama siz ikiniz, biz üçümüz, biz özgürüz. Savaşta kaç asker öldü bilmiyor musunuz? Sana neden daha sıra gelmedi Kip? Biraz sorumsuz olun artık, insanın şansı bir yerde tükenir. Hana fincanına süt koyuyordu. İşi bitince sürahinin ağzını Kip'in elinin üstüne yöneltti. Sütü onun esmer elinin ve kolunun üzerinden dirseğine kadar döktü. Ve sonra durdu. Kip sürahiyi itmedi. Evin batı yakasında iki dar ama uzun bahçe var. Biri teras biçiminde yükseltili. Öteki yağmurun neminden yemyeşil olmuş, taş basamakların, heykellerin olduğu karanlık bahçe. Genç mühendisin çadırı ikinci bahçede, dağın tam kenarında. Vadiden yükselen sisi görebiliyor, üzerine yağmur yağıyor. Bu nemli, gölgeli bahçeyi ancak bir şenlik ateşi kurutabilir. Bombalardan tahrip olmuş bahçedeki kurumuş dalları, yaprakları, yabani otları her ne zaman zaman topluyor, yakıyor. Ateş yandıkça havaya bir koku yayılıyor. Villanın açık pencerelerinden İngiliz hastanın burnuna gidiyor. Kimi zaman bahçeden gelen sesleri de duyuyor İngiliz. Kokuyu en güçlüsünden en hafifine dek bir bilmece gibi çözüyor. Biberiye, asklepiyas, pelin, bir şey daha var, çok hafif kokuyor. Menekşe belki. Belki de bu asidik toprakları çok seven yalancı ay çiçeği. Hena'ya önerilerde bulunuyor. İtalyan arkadaşına söyle, sana tohum bulsun. O bu konularda becerikli görünüyor. Erik tohumları, ateş pembesi, Hint kırmızısı. Latin arkadaşın Latince ismini sorarsa Silene Virginica dersin. Bahçeyi ispinoz kuşlarının ziyaret etmesini istiyorsan fındık ve yabani kirazla ekmelisin. Hena bütün söylenenleri bir kenara yazıyor. Masanın üzerinde duran iki mumla bir kutu Vesta kibritini İngiliz'in başucundaki masanın çekmecesine saklıyor. Bu odada tıbbi malzemelerini, ilaçlarını bırakmıyor. Onlar başka odalarda. Caravaggio ilaçları ararken İngiliz'i rahatsız etsin istemiyor. Bitki adlarını yazdığı kağıdı elbisesinin cebine koyuyor. Kip'le aralarında fiziksel bir çekim baş gösterdiğinden beri üç erkeğin de yanında kendini biraz tuhaf hissediyor Hana. Eğer aralarındaki şeye fiziksel çekim denilebilirse, hissettikleri Kip'i sevdiği anlamına mı geliyor? Başını onun esmer kollarına yaslayıp onun kokusuyla uyanmak, kalp atışlarını dinlemek, ölmek üzere olan askerlerin kol damarlarına yaptığı iğneleri anımsıyor. Yeni günün ilk saatleri, üçe geliyor olmalı. Hena İngiliz hastanın yanından ayrıldıktan sonra bahçeye çıkıyor. Kip'in çadırının önündeki aydınlık fenere gözlerini dikmiş yürüyor. Bahçe çok karanlık, uzaktan seçilen o ışıktan başka ışık yok. Ama Hena ezbere biliyor bu bahçeyi. Kimi geceler çadıra girmeden önce fenerin içindeki mumu üflüyor. Kimi zaman da bırakıyor kendiliğinden sönsün. O bedenin yanına sokulmayı nasıl arzuluyor? Yaralı askerlerin terini silmek için kullandığı sünger parçası yerine, dili, iğneler yerine dişleri, hastasını uyutmak için kullandığı kodeinin yerine ağzı var artık. Şal desenli elbisesini katlayıp tenis ayakkabılarının üzerine koyuyor. Kip'in kendince birkaç önemli noktadan oluşan dünyasının çevrelerini sardığının farkında. TNT'yi buharla çözersin, suyunu çökersen sonra... Onun yanında bir kız kardeş gibi uzanırken Kip'in kafasının bunlarla meşgul olduğunu biliyor. Çadır ve karanlık orman ikisini de içine alıp yutmuş gibi. Ortona ya da Monterki'deki geçici hastanelerde başka askerleri rahat ettirmeye çalıştığında da koşullar bundan pek farklı değildi. Son bir insan sıcağı için bedeni, biraz huzur bulmaları için fısıltıları, son uykularına dalabilmeleri için iğneleri vardı. Ama Kip dışarıdaki dünyadan gelecek hiçbir şeyi kabul etmiyor. Aşık ama Hana'nın elleriyle uzattığı yemeği yemiyor. Huzurlu uykular için Caravaggio gibi iğnelerin peşinden koşmuyor. İngiliz hastanın delice özlediği çöl merhemlerini aramıyor. Çadırını süsleyen birkaç şey var Kip'in. Hena'nın ona verdiği yapraklar, bir mum, bir de radyosuyla yanından hiç ayırmadığı sırt çantası. Savaştan öyle bir soğukkanlılıkla çıkmış ki bu soğukkanlılık yapay da olsa kendi kendine bir düzen kurmasına yol açmış. Savaştaki düzeni hiç terk etmiyor. Her sabah tüfeğinin namlusunu dağlara çevirip ortalığı tarıyor. Çevredeki mayınları buluyor, imha ediyor. Bizler onun dünyasının kenarında durabiliyoruz ancak diye düşünüyor Hena. Onun gözleri yalnızca tehlikeli olanda, kulağı Helsinki ya da Berlin'den gelecek haberleri almak için radyosunda. Sevişirlerken bile başı iniltiyle Hena'nın omuzlarına düşene dek bakışları karşısında kendini yokmuş gibi hissediyor Hena. Tehlikelerle çevrili dünyasının ötesi yok. Sevişirlerken sesini duymak istiyor Hena. Kip savaştan beri belki de ilk kez haz duyduğunu dünyaya haykırmaktan çekinmiyor. Hena ile ikisinin kurduğu bu dünyada küçük bir çadırın karanlığında. Birbirlerini ne kadar sevdiklerini bilmiyoruz ya da sırlarla dolu ilişkinin bir oyun olup olmadığını. Geceleri yakınlaştıkça gündüzleri aralarındaki mesafe büyüyor. Kip'in kendine soluk alacak bir alan, ikisinin de hakkı olduğuna inandığı bir özgürlük alanı bırakması Hena'nın hoşuna gidiyor. Bu durum aralarındaki ilişkiye özel bir güç veriyor. Kip kasabaya giderken villanın önünden sessizce geçerken, genç kıza bulduğu yiyecekleri uzatırken ya da Hena Kip'in bileğinin üzerine hiçbir şey söylemeden bir yaprak bırakırken inceden ince hissedilen bir gizli anlaşma var aralarında sanki. Caravaggio ile birlikte yıkılmış bir duvarı örmeye çalışırken de öyle. Genç asker İngilizce şarkılarını söylerken Caravaggio da hoşnut değilmiş gibi görünmeye çalışıyor. Pensilvanya 65 oh oh oh diye söylüyor asker. Kip'in esmer teninin her tonunu öğreniyor Hena. Boynundaki renkle kollarındaki rengi karşılaştırıyor. Avuçlarının, yanaklarının, türbanının altında kalan teninin rengini. Kırmızı ile siyah kabloları birbirinden ayıran parmaklarının, ekmeğini içinden yediği madeni tabağına uzanan ellerinin rengini. Kip yemeğini bitirir bitirmez ayağa kalkar. Hep kendi başına hareket etmesi, bir anlamda kendine yetmesi ötekileri biraz kızdırıyor. Kip'in onlara yük olmamaya çalıştığının farkına varmıyorlar. Kip yıkandığında başından süzülen sularla ensesi parlıyor. Hena en çok bu rengi seviyor işte. Bir de üzerine uzandığında parmaklarıyla okşadığı terli göğsünü. Çadırın karanlığında bile seçilen güçlü kollarını. Geceleri ışık yakma yasağından sonunda kurtulan vadideki kentten yükselen ışığın Hena'nın odasındaki bir pencereden içeri süzülüp Kip'in tenini aydınlattığı geceyi de hiç unutamıyor. Daha sonra düşündüğünde Kip'in birbirlerine herhangi bir biçimde minnettar kalmaktan kaçındığını fark edecek Hena. Bir kitapta gördüğü bir sözcüğe takılacak, sonra sözlüğe bakacak. Minnettar, zorunluluk altında kalan. Kip'in bu duygunun ilişkilerine sızmasına asla izin vermediğini işte o zaman bilecek. Karanlık bahçedeki o çadıra gitmesi yalnızca kendi seçimi. Kimi zaman Kip'i uyurken bulması, genç erkeğin sevgisizliğinden değil, ertesi günün tehlikeli görevlerine hazırlanabilmesi için uykuya gereksinim duymasından kaynaklanıyor olmalıydı. Öte yandan Kip Hena'nın eşsiz bir insan olduğunu düşünüyor. Uyanıp fenerin ışığı altında onu gördüğünde kızın yüzündeki bilmiş ifadeyi seviyor en çok. Akşamları Caravaggio ile tartışırken onu dinlemeye bayılıyor. Bir de geceleri bir azize gibi yanına sokuluşunu. İtalya'da bulunduğu sürece hep yanında taşıdığı, geceleri haki kanadını üzerine kapattığı, kimi zaman parmaklarıyla uzanıp kendi bedeninin bir parçasıymış gibi dokunduğu, çadırının kanvas kokusunu içlerine çekerek konuşuyorlar geceleri. Burası Kip'in dünyası. Hena böyle gecelerde Kanada'yı özlüyor. Kip ona neden uyumadığını soruyor. Her yeri evi gibi benimseyebilen Kip'in rahatlığı Hena'yı rahatsız ediyor. Teneke damlara çarpan yağmurun sesini dinleyerek uykuya dalmayı, penceresinin önündeki iki kavak ağacını özlüyor. Önce Toronto'nun doğu yakasından, sonra Patrick ve Clara ile birlikte birkaç yıl Skootamatta Nehri kenarında, en sonunda da Georgia sahilindeki ninni damlalarının, ninni ağaçlarının tanıdık seslerini arıyor. Bu karanlık bahçedeki bir sürü ağacın arasında bir tane ninni ağacı bulamıyor. Öp beni, en çok ağzına aşığım, dişlerine. Ve sonra Kip'in başı bir yana düştüğünde ancak kendisinin duyabileceği kadar hafif bir fısıltıyla, belki de Caravaggio'ya danışmalıyız. Babam Caravaggio'nun her zaman aşık olduğunu söylerdi. Üstelik çok da çekmiş, kafası her zaman karışık. Ama her zaman da mutlu. Kip, beni duyabiliyor musun? Senin de o kadar mutluyum ki. Kip'le birlikte bir nehirde yüzdüğünü hayal ediyor. Hena'ya göre bir baloya gitmek gibi bir şey bu. Oysa nehir deyince Kip'in aklına bambaşka bir şeyler geliyor. Moro'ya sessizce girişine, Bailey Köprüsü'nün çelik panelleri arkasında kocaman bir canavar gibi kıpırdanırken üzerine bağlanan kablolar ağıyla boğuşmasını, o sırada patlayan bir bombayla ortalığın aydınlanmasını hatırlıyordu. Yanında birisi boğulmuştu. Kendisi gibi genç askerler sulara gömülen makaraları yakalayabilmek için bir dalıp bir çıkıyorlardı sudan. Suratları üzerlerindeki fosforlu alevlerle parlıyordu. Gece boyunca süren haykırışlar, feryatlar arasında akıllarını yitirmemek için birbirlerine destek olmaya çalıştılar. Köprü tepelerine inmişti. Nehrin buz gibi sularında üşümüşlerdi. Nehir boyunca bütün köprüler hiç var olmamış gibi yok olmuş, yeryüzünden silinmişti. Önce kip gibi teknisyenler kocaman çizmeleriyle nehirlere girip gerekli önlemleri alıyorlar. Onların ardından öteki askerler geliyordu. Onlar hala sudayken üzerlerine mermiler yağardı kimi zaman. Köprü yıkıntılarına çarptıkça tuzla buz olurdu metal parçalar. Nereye sığınacaklarını şaşırırlardı. Kip bu düşünceleri bir kenara itmeye çalıştı. Yanında yatan bu kayıp kendi nehirlerinde kaybolmuş kadının sıcaklığı onu hemen uyutabiliyordu. Caravaggio ona aşka dair bir iki söz söyleyebilirdi gerçekten de. "Seni Scuta Matta Gölü'ne götürmek isterdim," Kip dedi düşüncelerinden sıyrılarak. "Smoke Nehri'ni göstermek isterdim sana. Babamın sevdiği kadın orada yaşıyor. Araba falan yok, hep kanoya biniyor. Orada bazen fırtına çıkar, elektrikler kesilir. Öyle özlüyorum ki. Ailemden geriye kalan tek insanla, nehrin kraliçesi Clara'yla tanışmanı isterdim. Başka kimsem kalmadı. Babam onu savaş uğruna terk etmişti." Hiç duraksamadan Kip'in çadırına yürüyor geceleri Hana. Ağaçların arasından süzülen ay ışığında yolunu buluyor. Çadıra girip Kip'in yanına kıvrılıyor. Başını genç askerin göğsüne yaslıyor. Kip'in saatli bir bombaya kulak verişi gibi o da Kip'in kalp atışlarına kulak veriyor. Gece yarısını çoktan geçmiş. Herkes uyuyor. Bölüm 4. Güney Kahire 1930-1938. Herodot'tan sonra Batı dünyasında çöllere duyulan ilgi giderek azalıyor. İsa'dan önce 425'ten 20. yüzyılın başlarına dek görmezlikten geliniyor o dünya. İlgisizlik hakim oluyor. 19. yüzyılda bazı nehirler aranıyor. Sonra 1920'lerde genellikle özel kurumlarca desteklenen seferlerle dünyanın o yakasının tarihi yazılmaya başlanıyor. Yavaş yavaş. Bu seferlerin ardından Londra'nın Kensington semtindeki Coğrafyacılar Derneği'nde mütevazi konferanslar gerçekleştiriliyor. Konferansları verenler Conrad'ın denizcilerini andıran sefer yorgunu, yanık tenli, kente uyum sağlayamayan, otobüslere, taksilere bir türlü alışamayan adamlar. Bir elde eski püskü haritaları, ötekinde zar zor yazdıkları konferans notları ve artık bedenlerinin bir parçası gibi olmuş sırt çantalarıyla dernek toplantılarına katılmak için banliyö trenleriyle Knightsbridge yönüne giderken ya kayboluyorlar ya da biletlerini kaybediyorlar. Akşamüstü erken saatlerde çıkıyorlar yola, 6 gibi o yöne giden trenler henüz boşken. O saatte herkes işten eve dönüyor oluyor. Erken varıyorlar Kensington'a. Lions lokantasına bir yemek yedikten sonra derneğe giriyorlar. Binanın üst katındaki kocaman Maori kanosunun yanına çöküp notlarını gözden geçiriyorlar. Konferanslar saat 8'de başlıyor. İki haftada bir gerçekleştirilen konferansların yapısı hiç değişmez. Dernekten bir temsilci açılışı yapar, izleyenlere konuşmacıyı tanıtır, konferans sona erdikten sonra bir başka dernek temsilcisi de konuşmacıya teşekkür eder. Bu teşekkürden sonra konferansla ilgili bir tartışma konusu atılır ortaya. Söylenenler ölçülür, biçilir ama ölçü asla kaçmaz. Konferansı veren kişinin gerçekleri saptırmadığına inanılır, abartmalarda bulunmaması beklenir. Konuşmacı kendisini son derece heyecanlandıran kimi verileri bile derneğin belirlediği ölçütleri aşmadan ve alçak gönüllülükle anlatmak durumundadır. Libya çölüne seferim, Akdeniz'deki Sokum'dan Sudan'daki El Obeide uzanıyordu bu güzergah çok sayıda ve son derece çeşitli coğrafi sorunları gündeme getiriyor. Coğrafyacılar Derneği'nin meşe döşemeli odalarında yıllarca süren araştırmalar, seferler, bu seferlere kaynak bulma sorunları asla gündeme getirilmez. Geçen haftanın konuşmacısı Antarktika'da bir buzulun altında kalarak yaşamını yitiren 30 kişinin ölümünü kayıtlara yazılmak üzere diye bildirmişti. Aşırı sıcaklardan, fırtınalardan ölenlerden de aynı soğukkanlılıkla söz edilir. Kısacası insani meseleler, parasal sorunlar tartışmaların dışında tutuluyor. Ana konu yeryüzü ve ilginç coğrafi sorunları. Ryan Vadisi meselesiyle birlikte bölgenin öteki sorunları Nil Deltası'nın sulama ve drenaj çalışmalarıyla bağlantılı olarak çözümlenebilir mi? Vahaların artezyen su kaynakları yavaş yavaş yok mu oluyor? Gizemli Zerzara'yı nerede aramalıyız? Keşfedilmeyi bekleyen başka kayıp vahalar var mı? Batlamyus'un sözünü ettiği kaplumbağa bataklıkları nerede olabilir? Mısır'daki Çöl Araştırmaları Kurumu'nun yöneticisi John Bell 1927 yılında sormuştu bu soruları. 1930'lara gelindiğinde konferanslar daha da sadeleşti. Karga vahasının prehistorik coğrafyası konusunda gerçekleştirilen tartışmada gündeme gelen konulara ilişkin ben de birkaç söz söylemek istiyorum. 1930'ların ortasında kayıp vaha Zerzura, Ladislaus de Almasi ve arkadaşlarınca bulunmuştu. 1939 yılında 10 yıl süren Libya çölü seferlerinin sonu geldi ve yeryüzünün bu geniş, sessiz bölgesi savaşlara sahne oldu. İngiliz hasta duvarları resimlerle süslü odasında uzakları düşünüyor. Mermer bir yastığa yaslanmış başıyla ayaklarının ötesindeki manzarayı seyreden, canlandı canlanacak gibi görünen Ravenna'nın ölü şövalyesini andırıyor, Afrika'yı düşünüyor. Kahire'deki yaşamını, işini, geçen günleri. Hena yanı başında oturuyor. İngiliz'in böyle düşünceli olduğu günlerde kulak verip o da katılıyor adamın geçmişine uzanan hayali yolculuklarına. 1930 yılında Zerzura dedikleri o kayıp vahayı ararken Gilfkebir platosunun geniş bir bölümünün haritasını çıkarmıştık. Zerzura, Akasyalar kenti. Çölün Avrupalılarıydık biz. John Bell, Gilfkebir'i 1917 yılında keşfetmişti. Ondan sonra Kemal Eldin, sonra da güneyden Kum Denizi'ne çıkan yolu bulan Banyol ziyaret etmişti orayı. Bizim seferde Maddox, çöl araştırmalarından Walpole, Vasfi Bey Hazretleri, fotoğrafçı Kasperius, jeolog Doktor Kadar, bir de Berman vardı. Gilfkebir, Libya çölü içinde İsviçre genişliğinde kocaman bir plato olan Gilfkebir, doğusunda ve batısındaki sarp kayalar ve kuzeye olan meyiliyle Maddox'un kulakları çınlasın, bizim seferin kalbi olmuştu. Gilfkebir, Nil'in 400 mil batısındadır. Eski Mısırlılar zamanında Vaha kasabalarının batısında su sıkıntısı çekiliyormuş. Onun için oralarda hiç hayat yokmuş. Can suyu kurumuş o bölgenin. Tabii çölde yitik tarih masallarının sonu gelmez. Güya Tebu ve Senussi kabilelerinin oralarda herkesten sakladıkları kuyuları varmış. Kuyuların başına nöbet tutarlarmış. Çölde kimsenin bilmediği bereketli topraklar varmış. 13. yüzyıl Arap yazarları Zerzura diye bir yerden söz ediyorlardı. Küçük kuşlar vahası, akasyalar kenti. Kitap El Kanuz yani saklı hazineler kitabında Zerzura beyaz bir kent olarak geçiyor. Bir güvercin kadar beyaz. Libya çölünün haritasına bakarsan bazı atlara rastlarsın. 1925 yılında birkaç adamla ilk büyük seferi gerçekleştiren Kemal Eldin, Banyolt 1930-1932. Almazi Maddox 1931-1937, yengeç dönencesinin hemen kuzeyinde. İki savaş arasında ufak bir ulus oluşturmuştuk biz. Seferlere çıkıyor haritalar çiziyorduk. Bakla'da, Kufra'da buluşurduk. Bir bar ya da kahvede buluşur gibi. Banyolt Vaha toplumu derdi bize. Birbirimizi çok yakından tanıyorduk. Özel yaşamlarımızı, zevklerimizi, zayıf noktalarımızı iyi biliyorduk. Banyolt'un tüm hatalarını affediyorduk. Kumulları bir yazışı vardı ki, kumdaki kıvrımlar bir köpeğin üst damağındaki oyuğu andırıyordu. İşte asıl Banyolt buydu. Elini azgın bir köpeğin ağzına daldırabilecek kadar meraklı bir araştırmacıydı o.